Merhaba. Bugün sizlere duygulardan bahsetmek istiyorum. Duygular hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Peki onların neden var oldukları, ne anlama geldikleri, bize ne anlatmaya çalıştıkları? Dikkat ettiğiniz bir konu mu? Gelin bir de onları bu şekilde inceleyelim. Onlara neden ihtiyacımız var? Bize ne anlatıyorlar? Özellikle olumlu olumsuz diye ikiye ayırırsak, olumsuz olarak tabir edebileceğiniz duygular üzerinde duracağım bugün. Elbette ki duyguların etiketleri yok. Özellikle biz mindfulness çalışırken buna çok dikkat ederiz. Duyguların herhangi biri olumlu ya da olumsuz değildir. Onlara bu etiketi veren bizim algımızdır. Bunu biz yaparız. Oysa bu duyguların her biri aslında bizim iyiliğimiz için var. Şimdi birazdan detaylandıracağım bunu. Ancak işin olumlu olumsuz etiket kısmına çok girmeyeyim. Gelin duygulardan bahsetmeye başlayalım. Öncelikle kaygıdan bahsedelim isterseniz. Kaygı nasıl bir duygu sizce? İnsanların neden kaygıya ihtiyacı var? Bu duygu ortaya çıktığında bize ne anlatmaya çalışıyor? Kaygı, gelecekte ortaya çıkma ihtimali olan bir duruma ilişkin bizi uyaran bir duygudur. Tehlike var, dikkat et der. Tehlike olma ihtimali var der. Ve gelecekte ortaya çıkabilecek bu duruma ilişkin tedbir alma ihtiyacımızı ortaya koyar. Sadece bu kadar da değil. Tabii ki günlük hayatımızda biz sürekli tehlike içerisinde yaşamıyoruz. Evrimsel olarak eski atalarımızın yaşantılarına baktığınızda bunu daha anlaşılır olarak görebilirsiniz. Fakat günlük hayatımızda bunu nasıl deneyimliyor olabiliriz? Trafikte emniyet kemeri takmak da elbette kaygı için önleyici bir unsurdur. Bir kaza olma ihtimalini öngörürüz, bundan kaygılanırız, emniyet kemerimizi takar ve güvende hissederiz. Ama sadece bu değil. Mesela günlük yaşantınızda sınavlar olabilir gireceğiniz veya bir toplantıya hazırlık yapıyor olabilirsiniz. Sizce hiç kaygılanmasaydınız, çalışır mıydınız veya hazırlık yapar mıydınız? İşte sorunun yanıtı size aslında kaygının işlevini de anlatıyor biraz. Kaygının bir işlevi de bizi motive etmektir. Hiç kaygılanmadığımız bir yarışta hazırlık yapma ihtiyacı duymayız. Hiç kaygılanmadığımız bir sınava çalışmayız. Kaygı bu anlamda motive edici bir unsurdur. Peki gelelim bir başka duyguya. Korku. Korkuyu ne zamanlar hissedersiniz? Bir değerlendirin bakalım. Köpek korkusu olabilir. Belki karanlık, tenha bir yolda yürürken hissettiğiniz bir duygu olabilir korku. Korku şimdiki anda yaşadığınız bir duygudur. Ve korktuğunuz şey nettir. Bilirsiniz neyden korktuğunuzu. Köpekten korkuyorsunuzdur veya karanlıkta başınıza bir şey gelmesinden korkuyorsunuzdur. O karanlık sizi korkutur. O an yaşadığınız bir duygudur. Genellikle korku daha kısa sürelidir ama kaygı geleceğe ilişkin ve daha uzun süreli olur. Peki korkmanın bizim için ne gibi bir yardım edici tarafı olabilir? Korku bize ne sunar? Korku hissettiğimizde ona uygun tepki veririz. Mücadele ederiz var olan durumla veya kaçarız. Elbette bu tehdit çok ciddi bir tehditse donup kalabiliriz en ilkel tepkilerimizden biri olarak. Ama genel anlamda korku hissettiğimiz noktada vereceğimiz tepki bizler için önemlidir ve korku hissettiğimizde hayatta kalmak için, güvende olabilmek için ne yapmamız gerektiğine karar veririz. Korku bize şu an tehlike altındasın der. Aslında alarma geçmemizi sağlayan en önemli duygulardan bir tanesidir. Düşünsenize, kaygı ve korku olmasaydı şu an hayatta olur muydunuz? Yanıt veriyorum. Kesinlikle hayır. Büyük ihtimalle çok kısa süre hayatta kalıp hepimiz bir karşılaştığımız ilk tehlike anıyla baş edemezdik. Duygular bu nedenle işlevseldir. Peki, gelelim bir başka duyguya. Örneğin suçluluk. Suçluluk hissi aslında ortaya koyduğumuz bir davranıştan sonra ortaya çıkan bir histir. Bir hata yaptığımızda ortaya çıkabilir. Bir yanlış yaptığımızda ortaya çıkabilir. Bu davranışı tekrar etmememiz gerektiğini anladığımızda ortaya çıkabilir. Suçluluk içerisinde bir ders taşır, bir öğreti taşır. Ve biz bundan sonra neyi yapmamamız gerektiğini suçluluk hissettiğimizde anlarız. Yine aslında korku ve kaygı gibi bir başka açıdan bizi korumaya hizmet eden bir duygudur suçluluk. Peki utanç? Gelin bir de utanca bakalım. İnsanlar ne zaman utanır? Kabul görmesini etkileyecek bir durumla karşılaştığında utanır. Bu tabii ki çok kişisel bir anlama sahip. Yani birimiz için utanılacak bir şey bir diğeri için komik bir şey de olabilir. Ama eğer kabul görme konusunda endişe yaşayacağınız bir davranış ortaya çıktıysa, bu durum sizi utandırır. Ya beni kabul etmez, ya beni sevmezlerse diye düşünürsünüz. İşte utanç aslında sevilme, kabul görme ihtiyaçları için gerekli bir duygudur. Toplumda yer alabilmemiz için gereklidir. Gene bizi korur. Çünkü hiç utanmasaydı, utanma duygusu olmasaydı, davranışlarınız çok daha farklı olurdu, değil mi? Belki toplumda kabul görmeyebilir, belki arkadaş ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinizde çok daha fazla zorlanabilirdiniz. Utanmanın da bizler için anlamlı ve iyi niyetli bir tarafı var. Öfke. Öfke niye ortaya çıkar? Sizi neler öfkelendirir? Bir düşünün bakalım. Öfke yine bizi harekete geçiren duygulardan bir tanesi aslında. İyi bir motivasyon kaynağı. Rekabetin içinde biraz öfke vardır, değil mi? Yarışmanın içinde biraz öfke vardır. Bu anlamda güdüleyici bir tarafı söz konusudur öfkenin. Bunun yanında bizi öfkelendiren şeylerden bir tanesi sınırlarımızın ihlal edilmesidir. Başkalarının bizim alanımıza müdahale etmesi bizi öfkelendirebilir, işimize karışılması örneğin. Veya neler öfkelendirebilir? Belki beklemediğiniz bir haksızlığa uğramak, beklemediğiniz bir tepki almak, haksızlığa uğradığınızı hissetmek. Burada aslında sınırlarımızı görmemiz için faydalı bir duygudur öfke. Yine bizi koruma amacı taşır. Çünkü eğer bu tip durumlar bizi öfkelendirmeseydi, herhalde hayatımızda korumamız gereken sınırların neler olduğunu bilmezdik. Veya harekete geçmek için güdüleyici unsurlardan bir tanesinin eksik olduğunu hissederdik. Veya bunun yanında öfke hayatta kalmamıza da yardımcı olur. Bir tehlike altındayken, biri size saldırdığında buna büyük ihtimalle öfkelenirsiniz. Kendinizi korumaya çalışırsınız ama aynı zamanda onu uzaklaştırmak için bir tepki verirsiniz. Öfke bu anlamda da aslında koruyucu tarafı olan bir duygu. Ancak tabii ki burada çok hassas bir çizgi var. Bu duyguların her biri son derece iyi niyetli. Ve hepsinin ortak bir amacı var. Hayatı sürdürebilmemiz için bize kaynak oluşturmak. Ama bu duygular ortaya çıktığında onlara nasıl yanıt verdiğimiz, onları nasıl karşıladığımız ve onlarla ne yaptığımız tamamen bizle ilgili. Mutsuzluk olmasa değer verdiğimiz şeyleri farkında olur muyduk? Gelecekte bizi üzme ihtimali olan durumlara karşı hazırlıksız yakalanırdık. Veya hiçbir şeye değer vermez, sevmek nedir bilmezdik. İşte bu duyguların hepsi bizler için çok özel. Hepsinin ayrı ayrı işe yarar tarafları var. Ve bu duygu ortaya çıktığında Ben buna niye üzülüyorum? Ya da bu durum beni neden öfkelendirdi? Ben artık kaygılanmak istemiyorum diyor olabilirsiniz. Bu duygularla baş başa kalmak çok güç olabilir. Böyle zamanlarda bu duygunun anlamına bir dönüp bakmayı tercih edebilirsiniz. Sizin için ne anlama geldiğini bilmediğiniz bir şeyi çözmek, onu sorun olarak görüyorsanız eğer baş etmek, yol alabilmek güçtür. Önce onu bir tanımanız gerekir. Size bu duygu ne anlatıyor? Neden orada? Bir kulak vermek, anlamaya çalışmak ve gerekiyorsa eğer belki bu duyguyla yola devam edebilmek için destek almak. Bunlar iyi fikirler olabilir. Dilerim bu podcast size duyguları anlayabilme, duyguları tanıyabilme noktasında bir şeyler ifade etmiştir. Belki sizler için yeni bir kapı açmıştır. Eğer böyleyse benim için de ayrı bir keyif olur bu. Hepinize dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sağlıklı, keyifli, huzurlu günler dilerim. Aynı zamanda zorlandığınız duygular geldiğinde onları da misafir edebilmenizi dilerim. İyi günler.